Ayrım 4, sayfa 55. 10. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Yeni evimiz güzeldi. Deniz abim küçük bir odada tek başına kalıyordu. Annemle babam diğer odadaydı. Biz bütünleme sınavlarını verip İstanbul'a yanımıza gelen Bora abimle salonun salomanje tarafında yatardık. Her şeyimizi paylaşırdık. Plaklarımızı, kitaplarımızı, sırlarımızı. Üsküdar'da Hale ve Yalçın sinemaları vardı. Doğancılar'da Sunar ve Selimiye'de Kısmet ve Kulüp adlı iki açık hava sineması. Şimdi hepsi pasaj oldu. O sinemalara gider, ağırlıkla Yeşilçam melodramları izlerdik. Yabancı filmler içinde en çok Spartaküs'ten etkilendiğimizi hatırlıyorum. O dönem Anadolu yakasındaki tek erkek lisesi Haydarpaşa Lisesi'ydi. Deniz abim Sivas'ta başladığı lise öğrenimini bu lisede sürdürdü. 1962'de 4N sınıfına başladı. Numarası 3986 idi. Okula yürüyerek gider gelirdi. Öğretmenlerin çoğu notu kıt, yaşlı hocalar olduğu için okul mezun veremedikçe şişmiş, öğrenci sayısı 3000'i geçmiş, sınıflar 100 kişilik hale gelmişti. Talebeler neredeyse askerlik çağında azgın delikanlılardı. Masalar sıralarda artık kullanılmaz haldeydi. Unutamadığım bir anım var. 1966'da ben de o lisede okumaya başladım. Sınıfıma ilk girdiğimde gidip bir sıraya oturdum. Baktım sıranın üzerinde bir yazı. Benim adım Deniz Gezmiş. Oraya adını kazımış. Ben de tesadüfen gidip tam da onun sırasına oturmuşum. İşte Deniz abimin İstanbul'daki lise hayatı bu belalı sınıfta başladı. Ve ilk vukuat. Çok geç kalmadım. 11. Can Dündar yazıyor. Deniz Gezmiş'in olaylarla dolu ömrünün ilk eylemi. Boncuk Ömer protestosuydu. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Ömer Boncuk, futbolu bıraktıktan sonra Haydarpaşa Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliğine başlamıştı. Okulun müdür muavini ve pansiyonunun da müdürüydü aynı zamanda. Öğrencilerce çok sevilirdi. Genç yaşta bir oğul yitirmişti. O yüzden okulda çocuklara ayrıca düşkündü. Cemil Gezmiş'in de arkadaşıydı. Eşleri aynı okulda öğretmendi. Deniz okula girdikten hemen sonra okul müdüriyetinden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çirkin bir ihbar yapıldı. Boncuk Ömer'in bir öğrencinin yanağından makas alarak sarkıntılık ettiği iddia ediliyordu. İhbar hızla yayıldı ve kulaktan kulağa gezdikçe korkunç bir ithama dönüşerek 16 Mart 1963 tarihli Hürriyet gazetesine haber oldu. Birinci sayfadan verilen haber şöyleydi. Haydarpaşa Lisesi'nin pansiyon müdürü, Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ömer Boncuk, orta ve lisede okuyan yatılı öğrencilerden 6'sına sizi sınıf geçirteceğim diyerek odasına götürmüş ve tecavüzde bulunmuştur. Bu haberin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Boncuk Ömer'i görevden aldı. Haber okula bomba gibi düştü ve Boncuk Ömer'i çok seven öğrencileri isyan ettirdi. Hocalarının iftiraya uğradığını düşünen öğrenciler büyük bir öfkeyle ayaklandı ve protesto kararı aldı. 500'ü aşkın öğrenci okulda toplanıp Kadıköy'e indi, Karaköy'e giden vapurlardan birini işgal etti. Kaptana vapuru Sirkeci'ye çekmesi talimatı verildi. Salkım saçak bir yolculukla Sirkeci'de indiler. Cağaloğlu'na doğru yürüyüşe geçtiler. Baba Ali yok oluşunu tırmanıp Hürriyet gazetesinin önüne geldiler. Ellerindeki pankartlarda "İftira etme Hürriyet, babamız Boncuk bize sorulsun. Boncuksuz Haydarpaşa olmaz, böyle palavra atılmaz. Boncuk'u isteriz" gibi yazılar vardı. Sloganlar atarak gazetenin camlarını taşladılar. O günkü Hürriyet'in nüshalarını yaktılar, binaya girip çıkanları tartakladılar. Hürriyet çalışanları o dönemin adetince camlara Türk bayrağı asarak canlarını kurtarabildi. Gazete yönetimi Başbakan İnönü'ye telgraf çekerek yardım istedi. Kızgın öğrenciler bu eylemin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü binasına yürüdü. Boncuk Ömer'i görevden alanlara ateş püskürdü. Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek okullarına kara leke sürülmek istendiğini söylediler. Müdür, konuya ilişkin tahkikat açıldı dedi. Boncuk Ömer tahkikatta aklanırsa hemen göreve iade edileceğinin teminatını verdi. Ama yetmedi. Öğrenciler okula dönüp bu iftiranın kaynağı olarak gördükleri müdürün peşine düştüler. Müdür, arka merdivenlerden kaçmak zorunda kaldı. Kaçarken öğrencilere, insan kılığına girmiş eşekler diye bağırdı. Bu laf talebeleri iyice öfkelendirdi. Lise günlerce normale dönemedi. Boncuk Ömer olup biteni odasının penceresinden gözyaşları içinde izledi. Ancak bu arada vali yürüyüşün yasa dışı olduğunu söyledi. Eminönü Emniyet Amirliği gazete önünde tezahürat yapan öğrencilerin fotoğraflardan tespit edildiğini, haklarında gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tahkikat açılacağını ve eyleme katılanların okuldan atılacağını duyurdu. Bunun üzerine öğrenciler ortak bir kararla tanınmamak için saçlarını 3 numara asker tıraşı yaptırdı. İşte o eylemde başı çeken öğrencilerden ikisi henüz birbirlerini tanımasalar da sonraları Türkiye tarihine isimlerini yazdıracaktı. Biri son sınıf öğrencisi Mahir Çayan'dı. Diğeri birinci sınıf öğrencisi Deniz Gezmiş. Haydarpaşa Lisesi'nin futbol takımında oynayan Fenerbahçeli Mahir, polisin gazete önünde çektiği fotoğraflardan tespit edilip mahkeme karşısına çıkarıldı. Bu onun ilk yargılanışıydı. Deniz'e gelince, o kafasını kazıtarak kendini gizlemeyi başardı. Tepki büyüyünce Milli Eğitim Müdürlüğü Boncuk Ömer'i göreve iade etmek zorunda kaldı. Ancak üzerine atılan leke onu bunalıma sürüklemişti. Oğlunun idamından sonra Cemil Gezmiş onunla bir meyhanede karşılaştığında Ömer Boncuk gözyaşları içinde "Ben senin oğlun sayesinde temize çıktım. Hakkını ödeyemem." diyecekti. 12. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Abim 1963-64 döneminde Haydarpaşa Lisesi'nde birinci sınıfı bitirdikten sonra ikinci sınıfta bütünlemeye kaldı. Sadece o değil, 54 kişilik 5 fen A sınıfını bitiremeyen 33 öğrenci vardı. Nedeni fizik hocasıydı. Notunun kıtlığıyla meşhur bu öğretmen hiç acımadan öğrencilerin yarıdan fazlasını sınıfta bırakmıştı. Abimin felsefesi, psikolojisi, coğrafyası, kimyası iyiydi. Cebir ve biyolojiden bütünlemede geçmişti. Ancak fizik notu 3.2 idi. Bütünlemede de 4 ile kalmıştı. Tek dersten borçlu geçme vardı. O sene onu da kaldırmışlardı. Abimle birlikte sınıfta kalan 33 öğrencinin bir kısmı 2 senelik olduğu için okulla ilişiği kesildi. Abim ertesi sene aynı sınıfı tekrar okumak zorundaydı. Okulun açıldığı gün erken döndü eve. Kapıdan girer girmez, "Baba, ben artık o okulda okumayacağım." dedi. Meğer fizik hocası gelir gelmez sınıfta kalanları en arka sıralara oturtmuş, "Siz niye geldiniz ki? Yine kalacaksınız nasıl olsa. Arkaya oturun, arka kapıdan çıkıp gidersiniz." demiş. Abim de bu peşin hükümlülüğü protesto edip eve gelmiş. Haklıydı. Çünkü öğretmenin yaptığı acımasızlıktı. Bir sene daha kalırsa okuldan uzaklaştırılabilirdi. Babam ne dediyse ikna edemedi. Ertesi gün kendisi okula gitti, hoca ile görüştü. Hoca Deniz abimden şikayet etmiş. "Beni konuşturmuyor. Tam bir şey anlatacağım zaman hemen kalkıp sorular soruyor." demiş. Babam da, "Hoca hanım, ben müfettişiniz olsam asıl sizi arka kapıdan gönderirdim. Bir öğretmen sınıfta hiç konuşmayan çocuğu beğenip konuşanı cezalandırıyorsa öğretmen olarak kalamaz." demiş. Bırakıp çıkmış. Bunun üzerine okul arayışına başlandı. Anadolu yakasında özel okul dışında gidebileceği başka okul yoktu. Özeller de pahalıydı. Bizimkilerin maaşı yetmezdi. Bunun üzerine babam Aksaray'da bir arkadaşının müdürlük yaptığı bilir kolejine gitti. O arkadaşı ödemeleri taksite bağlayarak ve bir miktar indirim yaparak kolaylık sağladı. Böylece abim 1964 yılı sonbaharından itibaren bilir kolejinin fen bölümünde ikinci sınıfa yeniden başladı. İngilizcesini orada ilerletti. 13. Can Dündar yazıyor. 1964 yazında Türkiye'nin gözü kulağı Kıbrıs'taydı. Rum terör örgütü EOKA'nın kanlı Noel katliamı gençleri öfkeyle sokağa dökmüş, ordu Kıbrıs'a sloganları dile düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 Haziran'da Kıbrıs'a yapacağı müdahale ABD Başkanı Johnson'ın Başbakan İnönü'ye yaptığı bir mektupla durduruldu. Ve o andan itibaren tepkilerin adresi Washington oldu. Artık kardeş Amerika, kalleş Amerika'ya dönmüştü. Yakılan Amerika bayraklarına eşlik eden slogan Yankee Go Home idi. 17 yaşındaki Deniz'in bu iklimden etkilenmemesi imkansızdı. Akşamüstleri mahalleden birkaç arkadaşla yürüyüşe ya da balığa çıkıyorlar, kah siyasetten, kah kızlardan konuşuyorlardı. Deniz boylu poslu, yakışıklı çocuktu. Kısa zamanda mahallenin kızlarının ilgi odağı olmuştu. Ancak onun düşleri mahalle sınırlarının çok ötesindeydi. O dönem Bilir Koleji'nde ilerlettiği İngilizcesinin verdiği cesaretle pen friend modasına uymuş, kendisine dünyanın değişik ülkelerinden mektup arkadaşları bulmuştu. Bu kız arkadaşlardan biri Rawalpindi'de yaşayan Baby Madud adlı bir Pakistanlıydı. Bir diğeri Berlin'den Your Gabriel, senin Gabriel'in diye biten mektuplar yazan 14 yaşındaki Gabriel Kadenbach. Belçika'dan ve gittiği yerlerden kartlar atan Janini ve Buenos Aires'ten yazıştığı Arjantinli Teresita Benehedrit. Kimi zaman içinden fotoğrafta çıkan bu kartpostal ve mektupların bazılarının özellikle Arjantin'den gelenlerin daha sıcak ifadeler taşıdığını okuyabiliyoruz. Teresita bazen mektubunu Allah'ı ısmarladık diye noktalıyor, bazense her zaman senin Teresita diye imzalıyor. Ve 1960'ların ortalarındaki bu yazışmalardan genç Deniz'in Kıbrıs krizi sonrası ilk siyasi yorumlarına ve Amerikan aleyhtarlığına dair ipuçları okunuyor. 14. Mektup. La Plata. Sevgili Deniz, mektubun benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Senden hiç mektup alamayacağımdan korkuyordum. Seni tanıdığıma memnunum. Sanırım yakışıklı birisin. Deniz, mektubuna üzüldüm. Ülkeni biliyorum. Kıbrıs'ta olanları okuyorum. Ama seni anlamıyorum. Neden Amerika'yı sevmiyorsun? Sizin ülkeyle araları kötü mü? Burada Arjantin'de birçok insan emperyalist oldukları için Yankileri pek sevmiyor. Ama bu insanlar komünist. Komünistler Yankileri sevmez. Sen de komünist misin? Arjantin'de kimse komünistleri sevmiyor. Çünkü onlar insanların özgürlüğünü ellerinden alıyor. Biz Küba'da olanlardan hoşlanmıyoruz. Küba'yı daha önce hiç duydun mu? Öğrenim için Amerika'ya gidebilsen sevinirim. Senin için daha iyi olur. Oradan döndükten sonra ülkene yardım edebilirsin. Türkiye'nin yoksul insanların yaşadığı, fakir bir ülke olduğu doğru mu? Neden böyle? İş olmadığı için mi? Benim ülkemde de fakir insanlar var. Ama bir insan iyi yaşamak isterse çalışacak iş bulabilir. Tatilini nasıl geçiriyorsun? Şu an Arjantin'de mevsim bahar. Her yerde çiçekler açıyor. Ayrıca hava çok soğuk olmadığı için herkes çok mutlu. Deniz, Arjantin'in öğrenciler arasında uluslararası değişim programından haberin var mı? Program şu. Örneğin Fransa'ya gitmek istersen bu organizasyona başvuruyorsun ve onlar seninle eşleşecek bir ailenin evine yerleştiriyorlar. Böylece ülke hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorsun. Ben de The Experiment, Deney isimli bir organizasyon biliyorum. Ve Arjantin'e gelmek isteyen herhangi birine evimizi açıyorum. Sürprize bak ki şu anda bizim evde kalan bir Yankee kız var. Buna ne dersin? Kendisi 23 yaşında. Ülkemizi ve dilimizi öğrenmek istiyor. Burada bir ay kadar kalacak. Bence bu bir aileyi tanımanın en güzel yollarından biri. Ben bir Yankee'nin nasıl biri olduğunu öğreniyorum. O da Arjantinli bir kızı tanımış oluyor. İkimiz de birbirimiz üzerinden ülkelerimiz hakkında fikir ediniyoruz. Bu iyi değil mi? Sana The Experiment'ın adresini yolluyorum. Sanırım şimdilik bu kadar. Senden en kısa sürede cevap gelmesi umuduyla görüşmek üzere. Her zaman senin Teresita. 13.09.1964. Sevgili Deniz, benden fotoğrafımı istemiştin ama bu isteğini geri çevirmek zorundayım. Çünkü sadece bir tane fotoğrafım var. Fotoğrafların hepsi 2 yıllık ya da daha da eski ve bence sen yeni bir fotoğrafa sahip olmak istersin. Senden biraz beklemeni rica ediyorum. Yeni bir tanesi eline geçecek. Cumartesi arkadaşından bir mektup aldım. Onun adresini bir arkadaşıma verdim. Bence arkadaşımın adresini ona bildirmeme gerek yok. Yakında yazacaktır. Üzülerek söylüyorum ki ne Türkiye ne de Türkçe hakkında bilgim var. Sen Türk tarihini sever misin? Ben Alman tarihini sevmem. Ayrıca bence birçok Alman dost canlısı değil. Pek çoğu diğer erkekler gibidir. Ama Alman kızları hakkında kötü düşünmemelisin. Bazıları kötü olabilir ancak çok iyi olanları da var. Ve umuyorum ki benim son gruba dahil olduğumu düşünüyorsundur. Tenis oynar mısın? Ben oynamayı çok severim. Yüzmeyi de çok severim. Ancak Berlin'de deniz yok. Sadece nehirler ve kirli göletler var. Sadece yaz aylarında ailemle birlikte 14 günlüğüne Kuzey Denizi'ne gideriz. Ama çoğunlukla buranın havası soğuk oluyor. Yılın sadece 3-4 ayında sıcak hava varken geri kalanı yağmurlu ve soğuk olur. Türkiye gibi yılın büyük çoğunluğunda havanın sıcak olduğu bir coğrafyada yaşamak muhtemelen hoşuma giderdi. Bugünlük yazabileceklerim bundan ibaret. Senin sevgili Gabriel'in. Sevgili Deniz, 2 haftadır Pontresina'dayım. Buraya ailemle değil, arkadaşlarımla geldim. Burası çok soğuk ve her 3 günde bir hava bozuyor. Yüzmeye gidemiyoruz ama yarın belki Ascona'ya gideceğiz. Geçen hafta Diavoloiza'da da idik. Orası gerçekten çok sıcaktı ve yazlık elbiselerimizle karların arasından gidebiliyorduk. Diavoloiza 2908 metre iken bizim evimiz sadece 1800 metrede. Gabriel'den selamlar. Gabriel'in selamları. Sevgili Deniz, umarım çok güzel olmasa da bu fotoğrafı biraz beğenirsin. Gabriel'in. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Spora düşkün bir ailede yetiştim. Bora abim Sivas'ta basket oynardı, sonra futbola döndü. Anadolu Spor formasıyla mahalli ligde profesyonel olarak futbol oynadı. Askere gittiğinde de jandarma gücünde forma giydi. Deniz abim Beşiktaşlıydı. Aslında bütün aile Beşiktaşlıydı, babam dışında. Babam Fenerbahçeliydi. Evde futbol üzerine epey mavra yapılırdı. Deniz abim de bunlara katılırdı. Maçlara da giderdi. Özellikle Mithat Paşa stadına. Hiç unutmam, 1964 sonunda bir pazar günü Ali Samiyan stadının açılışına gitmişti. Stadın açılışı şerefine Bulgaristan'la bir milli maç oynanmıştı. Tarih 20 Aralık 1964. Stat açıldığı gün İkinci kattaki büfe yanmış, açık tribündeki binlerce seyirci paniğe kapılmış, doğan izdihamda demir korkuluklar yıkılmış ve alt kata düşen seyircilerden 84'ü yaralanmıştı. Deniz abim de çöken o tribündeydi. Akşam eve dönmedi. Biz stadın çöktüğünü ve çok yaralı olduğunu gece geç vakit öğrendik. Radyo müessif bir kaza olduğunu duyuruyor. Sürekli kan anonsu yapıyordu. Valilik bütün hastanelerde alarm durumu olduğu açıklamasını yapmış, sağlık personelini göreve çağırmıştı. Stadın çöktüğü söyleniyordu. On binlerce insan yakınlarını aramak üzere yollara dökülmüştü. Biz de hemen evden fırlayıp hastaneleri dolaşmaya başladık. Her yere sorduk, yok. Tabii telefon da yok o zaman. Haber alamadığımız için çok endişeliydik. Çaresiz eve döndük. Nihayet abim epey geç vakit, üstü başı perişan halde ve çorapla eve geldi. İzdihamda ayakkabıları kaybolmuş. Cebinde parası da yokmuş. Eve kadar yürümüş. Tribün çöktü, ben aşağıda şişman bir adamın üstüne düşüp kurtuldum. Ama çok yaralı var demişti. Kurtulmuş olması mucizeydi.